Ayrım 36, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 346. İki gün sonra Chesterfield'ın Compton sokağındaki gözetleme bir haftayı doldurmuş, rapor edilecek bir olay yer almamıştı. İki Rum kardeş yaşamlarını olaysız sürdürmekteydiler. Saat 9 dolaylarında kalkıyor, biraz ev işleriyle oyalanıyorlardı. Temizliği ve toz alma gibi işleri kendileri yapmaktaydılar görünüşe göre. Sonra 5 yıllık bir ömür tüketmiş arabalarına biniyor, öğleden önce lokantalarına varıyorlardı. Orada gece yarısına kadar kalıyor, sonra eve dönüp uyuyorlardı. Ne konuk ne de telefon geliyordu. Gelen tek tük telefon, et veya sebze siparişleriyle ya da buna benzer zararsız konularla ilgiliydi. Holywell Cross'taki taverna için Lance Stewart ve adamları da aynı şeyleri söylemekteydiler. Telefon orada biraz daha sık kullanılıyordu ama konuşmalar yine yiyecek siparişi, masa rezervasyonu ya da şarap teslimatı ile ilgiliydi. Bir gözetlemecinin her akşam orada yemek yemesine olanak yoktu. Rumlar belli ki profesyoneldi. Yıllarca gizli bir yaşam sürdürmeyi başarmışlardı. Fazla sık gelen ya da gereğinden uzun kalan bir müşteri hemen dikkatlerini çekerdi. Ama Stewart'lı adamları yine de ellerinden geleni yaptılar. Royston'ların evindeki ekibin baş sorunu can sıkıntısıydı. İlk heyecan geçtikten sonra Bay ve Bayan Royston bile bıkmaya başlamışlardı bu işten. Bay Royston Muhafazakar Parti adına kampanyada görev kabul etmiş, başka partiye çalışmayı kesinlikle reddetmişti. Ön pencereye artık yerel sağcı adayın posterleri asılmış bulunuyordu. Bu durumda eve girip çıkmalar daha bir rahatlamıştı. Göğsünde Muhafazakar Parti'nin rozeti olan birinin eve girmesi ya da çıkması hiç dikkat çekmezdi artık. Birkin Shaw'la ekibi de göğüslerinde rozetlere ara sıra çıkıp dolaşıyorlardı. Tabii Rumlar lokantadayken. Hiç değilse tek düzelik bozuluyordu biraz. Canı sıkılmayan tek kişi Harry Birkinshaw'un kendisiydi. Diğerleri için baş eğlence televizyondu, sesi kısık açıyorlardı, hele de Royston'lar evde yoksa. Programların ana konusu yine seçimlerdi. Kampanya başlayalı birinci hafta dolduğu zaman üç şey kesinlikle belli olmuştu. Liberal Sosyal Demokrat Birliği nabız yoklamalarında umulan sonucu alamıyordu. Asıl yarış muhafazakarlarla İşçi Partisi arasında yer alacaktı. İkinci nokta, araştırmalara ve tahminlere göre bu iki partiyi destekleyenlerin sayısının birbirlerine sanılandan daha yakın olduğuydu. 4 yıl önce 1983'te muhafazakarlar arayı açtıklarında gözüken durumdan çok farklıydı bu. Son noktada iktidarın kim olacağının kararında rol oynayacak kesimin %10 ile 20 arasındaki kararsız oylar olduğuydu. Öte yandan ekonomik ve ideolojik unsurların varlığına, her partinin de bu konulara dikkat çekmek için elinden geleni yapmasına rağmen kampanyanın ana teması tek yanlı nükleer silahsızlanma noktasında düğümlenmekteydi. Nabız yoklamalarında her zaman nükleer silahsızlanma konusu kararda en öncelikli sırayı alıyordu. Barışçı gösteriler belki ilk olarak tümüyle sol ve tam bir birlik içinde görünüyordu. Her gün son derece kalabalık gösteri ve yürüyüşler düzenlenmekte, basın ve televizyon da bunlara geniş yer ayırmaktaydı. Bu gösterilerin düzenlenmesinde nerelerden fon sağlandığı pek de belli olmamasına karşın yüzlerce taşıt aracı bulunabildiği, göstericilerin bunlara bindirilip sağa sola taşınabildiği görülmekteydi. İşçi Partisi'nin katı sol yıldızları televizyon açık oturumlarına Anglikan Kilisesi'nin temsilcileriyle birlikte çıkıyor, taraflar birbirlerinin bu ölümcül silahlarla ilgili görüşlerine ciddi bir yüzle başlarını sallayarak, birbirlerini onaylayarak vakit geçiriyorlardı. Liberal Sosyal Demokrat İşbirliği'ne gelince onlar gerçi tek yanlı nükleer silahsızlanmadan yana değillerdi. Ama onların da ana saldırı hedefi yine Muhafazakar Parti'ydi elbette. Bu durumda baş müttefikleri de İşçi Partisi oluyordu. Parti lideri rüzgarın hangi taraftan esmekte olduğunu görünce kendisini ve partisini açıktan açığa tek yanlıların isteklerinden yana göstermeye başlamıştı. Solun kampanyasına işlenen diğer bir konu Amerika düşmanlığıydı. Yüzlerce açık oturumda yönetici durumundaki kimsenin ne kadar uğraşırsa uğraşsın tartışmacıların ağzından SSCB'ye yönelik bir tek eleştiri koparamadığı, koparamayacağı da ortadaydı. Sürekli işlenen konu Amerika'ya olan nefretti. Amerika savaş heveslisi, emperyalist bir ülke olarak görülüyor, barış için bir tehlike sayılıyordu. 4 Haziran Perşembe günü kampanya birden Sovyetlerin ani bir açıklamasıyla hareketlendi. Sovyetler Birliği tüm Batı Avrupa'ya, tarafsız ülkelerle NATO üyesi ülkelere sürekli olarak nükleer silahlardan arındırılmış bölgeler oluşturulduğu takdirde buna Amerika razı olursa kendisinin de olanak tanıyacağını açıklıyordu. İngiltere Savunma Bakanı kamuoyuna iki noktayı açıkladı. 1. Avrupa ABD savunmasının kaldırılmasını kontrol etmek kolay, Sovyet savaş başlığı hedeflerinin ise kontrolü hemen hemen imkansızdı. 2. Geleneksel silahlarda Varşova Paktı üyeleri NATO olanaklarına 1'e 4 oranında üstün durumdaydı. Ama bu açıklamalar iki kez üst üste yuhalandı. Bakan salondan güvenlik koruyucuları eşliğinde ayrılmak zorunda kaldı. Harry Birkinshaw ağzına bir nane şekeri daha atarken, "Sanki bu seçim aslında nükleer silahsızlanma konusunda bir referandum," dedi. "Öyle zaten," diye karşılık verdi Preston kısaca. Cuma günü binbaşı Petrovski Ipswich'e alışverişe indi. Kendine hafif kısa saplı iki tekerlekli bir çekçek arabası satın aldı. Bir inşaat malzemesi dükkanından ayrıca 3'er metre boyunda iki tahta rampa edindi. Büro malzemesi satan mağazadan küçük çelik bir dosya dolabı aldı. Boyu 1 metre, eni 60 santim, derinliği 30 santim olan dolabın kapağı güzelce kilitlenebiliyordu. Bir keresteci dükkanından çeşitli değnekler, çıtalar, sopalar aldıktan sonra başka bir dükkana uğrayıp komple bir alet kutusu da aldı. İçinde yüksek devirli matkaptan çelik ve tahta takozlara, çivi, somun, civata, vida ve kalın eldivenlere kadar her şey vardı. Bir ambalaj deposundan bol bol ambalaj köpüğü, bir elektrikçiden de küp biçiminde 9 voltluk 4 tane pille, çeşitli renklerde tek telli kablolar aldıktan sonra günlük alışverişini bitirdi. Bu malzemeyi Cherry Hayes'teki eve iki seferde taşıdı, garaja koyup kapattı, karanlık basınca çoğunu eve taşıdı. O gece radyo ona Morse şifresiyle montajcının geliş ayrıntılarını verdi. Bunu önceden ezberlemek zorunda kalmamıştı. Randevu X'di bunun adı, zamanı da 8 Haziran pazartesiydi. Ucu ucuna diye düşündü ama hedefe yine de yetişecekti. Petrovski tek seferlik şifrelerden biri üzerine eğilmiş mesaj çözerken Rumlar lokantalarında kuyruk olmuş insanlara musakka ve kebap servisi yaparlarken Preston'da polis merkezinden Sir Bernard Hemings'e telefon açmıştı. Sir Bernard, asıl mesele sonuç almaksızın Chesterfield'deki bu gözetlemeyi ne kadar sürdürebileceğimiz John, diyordu. "Daha bir hafta oldu efendim," dedi Preston. "Çok daha uzun sürmüş gözetlemeler biliriz."
"Evet, onu biliyorum ama onlarda genellikle daha çok veri olur elimizde. Burada giderek güçlenen bir görüş artık eve baskın verip Rumların orada ne sakladığını görmek. Bir şey saklıyorlarsa tabii. Adamlar işlerine gittiği bir sırada eve gizlice girmeye neden karşı çıkıyorsun?"
"Çünkü bence adamlar profesyonel, girildiğini hemen anlarlar ve herhalde kontrolörlerini bir daha asla o eve uğramasın diye uyaracak iyi bir işaretleri de vardır."
"Evet, herhalde haklısın. Senin o evde bir Hint keçisi gibi oturup kaplanın gelmesini beklemen iyi hoş da, ya kaplan hiç gelmezse?"
"Bence gelecek, er geç gelecek Sir Bernard," dedi Preston. "Lütfen bana biraz daha zaman tanıyın."
"Pekala," diye razı oldu Hemings.
Ama bunu çevresindekilere danışmak için bir iki dakika sessiz kaldıktan sonra söyledi.
"Bir hafta John, Gelecek cumaya özel şubenin adamlarını çağırıp evi dipten bucağı arıyoruz, anlaman gerek. Belki de beklediğin adam ta baştan beri evin içindedir.
Ben sanmıyorum. Winkler asla kaplanın inine kadar gitmezdi. Bence adam dışarıda ve gelecek.
Peki bir hafta John, gelecek cumaya kadar.
Sir Bernard telefonu kapattı. Preston elindeki kulaklığa baktı. Seçimlere 13 gün kalmıştı. Belki aldandım, belki baştan beri aldandım diye düşünmeye başladı. Zaten Preston'un iç güdülerine belki Sir Nigel'ın dışında inanan başka kimse de yoktu. Küçük bir polonyum diskiyle 5. sınıf bir çek kurye insana yeterli destek değildi. Belki konuyla ilgileri bile yoktu ikisinin de.
Peki Sir Bernard dedi boş kulaklığa, bir hafta, ondan sonra ben de havluyu atıyorum zaten.
Helsinki'den gelen Finnair jet uçağı ertesi pazartesi öğleden sonra rötarsız olarak indi ve yolcuları Heathrow kontrollerinden sorunsuz geçtiler. İçlerinden bir tanesi uzun boylu, orta yaşlı, sakallı bir adamdı. Elindeki Fin pasaportu onu Urho Nutila olarak tanıtıyor. Belki kalıtımdan gelen güzel Fincesi de bunu destekliyordu. Aslında adam Vasilyev adlı bir Rus'tu. Mesleği de Sovyet ordusunun cephane araştırma bölümünde nükleer fizik mühendisiydi. Çoğu Finler gibi İngilizcesi de oldukça iyi sayılırdı. Gümrükten çıktığında terminal otobüsüne binip Heathrow Penta Oteli'nin önüne geldi, kapıdan girdi, danışma masasının önünden geçti, arka kapıdan otoparka çıktı. Orada akşam güneşi altında biraz bekledi, kimse ona dikkat etmedi. Az sonra küçük, kambur sırtlı bir araba onun bulunduğu yere yaklaştı, sürücü penceresini indirmişti.
''Terminal otobüsleri yolcularını burada mı indiriyor?'' diye sordu.
Hayır dedi yolcu, sanıyorum ön kapıdan indiriyor.
Genç adam, siz nereden geliyorsunuz diye sordu.
Sakallı Finlandiya'dan diye karşılık verdi.
Finlandiya soğuk olmalı.
Yo, aslında yılın bu mevsiminde çok sıcak olur. Asıl sorun sivrisineklerdir.
Genç adam başını salladı. Vasilyev arabanın çevresinden dolaşıp bindi, yola koyuldular. Adınız diye sordu Petrovski.
Vasilyev.
O kadarı yeter, fazla istemez. Ben de Ross.
Yol uzak mı diye sordu Vasilyev.
2 saat kadar.
Yol boyu konuşmadılar. Petrovski kendilerini izleyen olup olmadığını anlamak için 3 manevra uyguladı. İzleyen yoktu. Sherry Hay sokağına günün son ışıkları çekilirken vardılar. Bitişik evin ön bahçesinde komşu Bay Armitage çimleri biçiyordu. Vasilyev arabadan inip ön kapıya doğru yürürken Bay Armitage konuk mu var diye sordu. Petrovski konuğun tek valizini bagajdan alırken komşuya göz kırptı.
Merkez bir odan diye fısıldadı. Nazik olmalıyım, belki terfi ederim.
İyi şanslar diye sırattı Armitage. Komşusuna cesaret verircesine başını salladı, çimleri biçmeye devam etti. İçerideki salonda Petrovski her zamanki gibi perdeleri kapadı, ışığı ondan sonra yaktı. Vasilyev orta yerde hareketsiz durmaktaydı.
Işık yanınca iyi dedi, işe başlayalım. Sana yollanan 9 parçanın hepsi geldi mi?
Evet, 9'u da.
Bir kontrol edelim. Bir oyuncak top, ağırlığı yaklaşık 20 kilo.
Tamam.
Bir çift papuç, bir pro kutusu, bir kol alçısı.
Tamam.
Bir transistörlü radyo, bir elektrikli tıraş makinesi, çok ağır bir çelik tüp.
Şu olmalı herhalde.
Petrovski bir dolaba yürüdü, ısıya dayanıklı, ambalaja sarılı, ağır bir metali havaya kaldırdı.
Evet, o dedi Vasilyev, son olarak da olağanüstü ağır, taşınabilir bir yangın söndürme aletiyle yine çok ağır bir çift otomobil farı.
Tamam.
İyi o halde, öteki masum alışverişleri de yaptınsa sabaha montaja başlayabilirim.
Neden hemen başlamıyoruz?
Bak delikanlı, bir kere testereyi de kesmek, matkapla delmek bu saatte komşuların dikkatini çeker. İkincisi, ben çok yorgunum. Bu tür oyuncaklarda hata yapmaya gelmez. Sabah dinlenmiş olarak başlar, güneş batarken de bitiririm.
Petrovski başını salladı.
Arka odaya siz geçin. Çarşamba sabah uçağı için sizi Heathrow'a götürürüm.
20. kısım.
Vasilyev salonda perdeler kapalı, ışık yanık olarak çalışmayı seçti. Önce 9 ana parçanın oraya getirilmesini istedi. Bir plastik çöp torbası gerek dedi. Petrovski mutfaktan bir tane getirdi. Ben istedikçe parçaları bana birer birer ver. Önce puro kutusu. Mühürleri kopardı, kapağı açtı. Kutuda iki sıra puro vardı. 13'er tane. Her biri bir alüminyum tüp içindeydi. Alt sırada, soldan 3. olacaktı. Öyleydi. Proyu tüpten çıkardı, bir jiletle kesti. Yarılan tütünlerin arasından incecik cam bir boru çekti. Bir ucu hafif kıvrıktı. Oradan birbirine dolanarak bükülmüş iki telin ucu çıkıyordu. Bir elektrik detonatör, ambalaj fazlalıkları çöp torbasına girdi. Alçı. Alçı iki kattı. Önce biri kurutulmuş, sonra ikinci kat dökülmüştü. İkisinin arasında naylon torba içinde gri, yumuşak bir madde vardı. Vasilyev iki kat alçıyı birbirinden ayırdı. Gri plastik torbayı sıyırıp çıkardı. Yumuşak maddeyi yumak gibi buruşturdu. Yarım kilo plastik patlayıcı. Bay Liçka'nın papuçlarını aldı. Her iki topuğu dikkatle kesti. Birinin içinden 5 santim çapında çelik bir disk çıktı. Kalınlığı da 2,5 santim vardı. Kenarları geniş, yassı, bir yere vidalanmak üzere çizgi çizgiydi. Daire biçimindeki yüzlerin birinde de geniş başlı bir tornavidaya göre dikdörtgen biçiminde bir çukur yer vardı. İkinci topuktan daha yassı, yine 5 santim çapında gri maden bir disk daha çıktı. Bu lityumdu. Patlama sırasında polonyumla bir araya geldiğinde inisiyatörü oluşturacak atomik reaksiyonun tam gücüne ulaşmasını sağlayacaktı. Yedek polonyum diski Karel Wozniak'ı o kadar korkutan tıraş makinesinden çıktı. Glasgow'da kaybolanın yerine bu kullanılacaktı. Geriye 5 kaçak madde daha kalıyordu. Hanomag kamyonundan alınan çubuğun üzerindeki ısıya dayanıklı ambalaj sıyrılıp çıkartıldı. Ortaya 20 kilo ağırlığında bir çelik tüp çıktı. İç çapı 5 santim, dış çapı 10 santim kadardı. Çünkü madenin kendisi 1 santim kalınlığındaydı. Tübün bir ucu içten vida yeri olarak kıvrımlandırılmıştı. Öbür başı kapalıydı. Kapağın ortasında küçük bir delik vardı. Buradan detonatör geçebilecekti. Birinci subay Romanov'un radyosundan Vasilyev bir zaman ayarlama aleti çıkardı. Yassı, mühürlü bir çelik kutu. Boyu uç uca konmuş iki sigara paketi kadardı. Bir yüzünde yan yana iki düğme vardı. Biri kırmızı, biri sarı. Öbür yüzünden renkli iki tel çıkıyordu, negatif ve pozitif. Her köşesinde kulak gibi delikli bir parça vardı. Buralardan bombanın bulunduğu çelik dolabın dışına vidalanacaktı. Bay Lundquist'in arabasından gelen yangın söndürme aletini alan Vasilyev, aletin dibini çevirerek açtı. Hazırlayanlar orayı kesip tekrar vidalamışlardı. İçinden yangın söndüren köpük yerine kurşuna benzer bir madenden yapılmış ağır bir çubuk çıktı. Boyu 15 santim, çapı 5 santimdi. Küçük olmasına rağmen ağırlığı 4,5 kiloydu. Vasilyev onu tutmadan önce eline kalın iş eldivenlerini giydi. Bu madde saf uranyum 235'ti. Olup bitenleri hayran bakışlarla izleyen Petrovski, "Radyoaktif değil mi bu?" diye sordu. "Evet ama tehlikeli olacak şekilde değil. İnsanlar tüm radyoaktif maddeleri aynı derecede tehlikeli sanırlar. Öyle değildir. Fosforlu kol saatleri de radyoaktiftir ama pekala kolumuza takarız. Uranyum düşük düzeyde alfa vericidir. Oysa plütonyum gerçekten öldürücüdür. Bu malzeme de kritik duruma geçtiğinde öyle olur. Yani patlamadan hemen önce ama henüz değil." Austin Bini'den gelen farları soyup temizlemek uzun sürdü. Vasilyev camları çıkardı, içteki tabakayı ve reflektör küreyi ayırdı. Geriye kalan bir çift çok ağır madeni yarı küreydi. Her biri 2,5 santimden kalın, güçlendirilmiş çeliktendi. İkisinin de kenar yerlerindeki tabakaya 16 delik delinmişti. Buralara somunlar ve vidalar oturacaktı. Birleştiği zaman kusursuz bir küre oluşturacaktı bunlar. Yarı kürelerden birinin dibinde 5 santim boyunda bir delik vardı. İçerisi Liçka'nın sol papucundan çıkan çelik tıkacı alacak şekilde hazırlanmıştı.
Öbür yarı kürenin dibinden kısa bir tüp çıkıyordu. İç yarı çapı 5 santimdi. Dış vidalanma kıvrımlarıyla hazırlanmıştı. Hanomag'ın egzosundan çıkan uzun boru buraya geçecekti. Son madde çocuk topuydu. Ev kamyonetten alınmıştı o top. Vasilya parlak renkli dış lastikleri kesip sıyırdı. Elindeki madeni küre ışıkta pırıl pırıl parladı. Bu kurşun kaplama dedi. İçte uranyum küre var. Nükleerin füzyon çekirdeği bunun içinde. Onu daha sonra çıkarırım. O da radyoaktif. Şuradaki parça gibi. 9 parçanın da hazır olduğundan emin olduktan sonra montajcı bu kez çelik dosya dolabı üzerinde çalışmaya başladı. Onu sırt üstü yatırdı, kapağını kaldırdı, tahta parçaları, çıtalar ve diğer maddelerle içerisini bir beşik gibi hazırladı, sonra üzerine kalın köpük tabakaları serdi. Bomba içine yerleştikten sonra etrafına ve üzerine daha köpük koyacağım dedi. 36. ayrımın sonu. Sayfa 356.